Burası Ahval, doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Ahval'den herkese merhabalar. Efendim, ufuk turundayız yine. Profesör Baskın Orhan'la birlikte. Baskın, hoş geldin.
Efendim, kolay gelsin.
Evet, devam ediyoruz günceli incelemeye, araştırmaya. Hem güncel hem de geçmiş tabii. Tarih, aslında bu bir dersimiz, tarih de olabilirdi ama biz güncele kalalım, güncele odaklanalım. En son yazın, Ahval'de de yayınladığımız yazının başlığı, İmparatorlukta Milleti Sadık'a, Ulus Devlet'te Muhalefeti Sadık'a. Temel konu, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın Beyaz Saray imzasıyla 24 Nisan 2021'de yayınlamış olduğu ve 1915 senin tabirinle Rezalet-i Kebiri'nin soykırım olarak niteleyen açıklaması. Tabii Kızılca kıyamet koptu Türkiye'de. Belki pek çok insanın beklediğinin de ötesinde bir tepki dalgası geldi. Senin yazının önemli bir kısmı tarihle ilgili ama önce güncelden başlayalım. Aslında temel soru, kafaları kurcalayan. Bu açıklamanın ürettiği Türkiye'deki tepki dalgası çok geniş bir spektruma yayıldı. Ama hemen hemen bir tek seslilik hali oluştu. Bunu nasıl açıklayacağız? Bu normal midir, değil midir? 2021 Türkiye'sinde 106. Yıl dönümü kutlandı 1915 Ermeni soykırımının. Sence nedir bütün bu dalganın açıklaması?
Valla Sakallı Celal bunu belki 100 yıl önce söyledi. Galatasaray Lisesi müdürü. Sakallı Celal hiçbir şey yazmamış bir filozoftur. Sadece söylemiş bir filozoftur. Dedi ki bu kadar cehalet ancak marifle mümkündür. Yani eğitimle mümkündür. Şimdi biz böyle eğitildik. Yavuş, benim kuşağımdan bahsedeyim ama benim kuşağımdan önceki ve benim kuşağımdan sonraki kuşaklar için de aynı şey söz konusu. Şimdi nasıl bu Ermeni meselesi diye bir şey duyunca nasıl bir tepkiler silsilesi verdik? Bir, ne öldürmesi, ne Ermenisi? İki, biz onları kesmedik, onlar bizi kesti. Üç, Rus ordularıyla hareket edip bizi arkadan vurdular. En sonunda da mukatele oldu. Yani karşılıklı öldürüşme oldu. Şimdi yahu, bak mesela bir okurdan bugün bir e-posta geldi. Diyor ki, özet yazınızı okuduktan sonra sizin de baktığınız yerden karşı tarafın argümanlarını görmezden geldiğinizi gördüm. Ermeni çetelerinin kasaba köy katliamları ve arkada bıraktıkları toplu mezarları görmezden geliyorsunuz. Öz savunma olarak nitelemiş olmanız da, bunları olsanız da bunları göz ardı etmemeliydiniz. Bedirhan Bey'in katliamlarını yazdığınız gibi. Sürekli takip ettiğim üç yazardan biri olarak yakışmadı diye düşünüyorum. Son derece efendice ve üslup.
Evet.
Şimdi ben aynen şu cevabı verdim. Kardeşim, niye görmezden geleyim? Ben mesleği icabı uluslararası konuları çok okuyan biriyim. Bir Müslüman okyanusu içindeki Doğu Anadolu Ermeni cemaatinden bahsediyoruz. Yani milleti hakime okyanusu içindeki milleti mahkumeden ve bu milleti mahkume millet sistemi icabı silah edinmesi yasak olan bir cemaat. Üstelik erkekleri savaş nedeniyle orduya alınmış vaziyette amele taburlarına da gönderilse. Zaten bu sebepledir ki tehcirde esas ağırlığı İhtiyarlar, kadınlar ve çocuklar oluşturdu. Aksi halde birkaç bin jandarma 800 bin kişiyi tehcire götüremezdi. bu ortamda ve Hamidiye alayları meyanında Ermeni çeteleri. Dikkatine sunar, sağlıkları ve iyi günler dilerim. Şimdi daha ne diyeyim ben? Bir Müslüman okyanusu içinde, bak Doğu Anadolu'dan bahsediyoruz, İzmir, İstanbul değil. Bir silahlı bir Müslüman okyanusu içinde silahsız bir gayrimüslim topluluğu. Çeteler kurmadılar mı? Kurdular. Fakat İstanbul'da bir yandan saray bunları başından defetti, bir yandan patrikhane defetti, yazıda olduğu gibi. Şimdi bu insanlar çocuklarını okusun diye Avrupa'ya yollamışlar. O sırada Avrupa'da henüz Marksizm yok. İki tane cereyan var, çok kuvvetli gençler arasında. Biri anarşizm, biri narodnizm. Anarşistler o sırada bomba patlatıyorlar. Narodnikler de halka gitmeye çalışıyorlar. Mesela bak, eşimin dedesi olan Reşit Galip bir narodnikti. Bana bir kitabını yolladı. Tavşanlı'da doğmuş, büyümüş ve eğitim görmüş ve orada öğretmenlik yapmakta olan bir hoca.
Kütahya Tavşanlı.
Kütahya Tavşanlı. Ben de gittim orada bir ay kaldım. 10 yaşında falandım. Ablam, eniştem orada şey vardı. Bir elektrik santralı vardı. Orada muhasebe müdürüydü. Tavşanlı'yı bilirim. İşte Reşit Galip Tavşanlı'ya gidiyor, anlıyor musun? Ve gittiği zaman da ne iş yapıyor biliyor musun? İstanbul Üniversitesi'nde tıp asistanı. Tıp asistanlığını bırakıp gidiyor. Narod, halk. Narodniklerin çıkardığı derginin adı Narodnaya Volya. Halka doğru. Anlatabiliyor muyum? Bu ortamda geliyorlar ve ailelerinin durumunu görünce yurt dışında iki tane parti, üç tane parti kuruyor. Pardon, biri yurt içinde, o önemli değil o. İkisi yurt dışında parti kuruyorlar. Biri Hınçak, biri Taşnak.
Evet, bir de üçüncü bir parti var şimdi, ismi aklımda.
Armenekan'dı galiba.
Öyle bir şey, evet.
Van'da kuruldu, Armenekan'dı galiba. Şimdi efendim, yapana değil yaptırana bak. O kadar çaresiz bırakıyorsun ki.
Şimdi silahlı çeteler deyince ve isyan deyince hep Van akla gelir. Her tarafta, her ilde, her vilayette var mıydı bu böyle silahlı çeteler ve çatışma hali?
Ufak ufak çeteler vardı. Şimdi bak, o olayın tatsızlığı nerede biliyor musun? Osmanlı İmparatorluğu'nda bize bunlar mülkiyede bile mukayeseli olarak öğretilmedi. Ben çok sonradan mukayese edince gördüm. İmparatorluğun batısında, yani Balkanlarda olan olaylar aynı zamanda imparatorluğun doğusunda, yani Doğu Anadolu'da oluyor. Mesela 1821 bizim Mora Yunan isyanı dediğimiz, Yunanlıların da Yunan Kurtuluş Savaşı dediği olayın başlangıcı. 1829'da Yunanistan'ın bağımsızlık kazanması, 1830'da Osmanlı'nın tanıması. Bundan önce Sırplar bağımsızlık savaşı başlatıyorlar, 1806.
Evet.
Şimdi böyle bir ortamda Bulgaristan modeli var. O model yanıltıyor narodnik Ermeni gençlerini. Nasıl biliyor musun? Bulgaristan şimdi 1878'de Özerk oldu.
Evet.
1878'de miydi? Neyse, şimdi tarih söylemeyeyim, yanlış söyleyeceğime hiç söylemeyeyim. Önce Özerk oldu. Ondan sonra Avrupalılar, bunu artık özelsiniz, idare edin dediler. Fakat bunlar bağımsız olmak istiyorlar. Evet, 1878 Özerk oluşu. Bunlar bağımsız olmak istiyorlardı. Bağımsız olmaları için Batılıların kendilerine, istiyorsan emperyalistler diyebilirsin. Hiç fark etmez. İngiltere'nin başını çektiği Avrupalılar'ın daha fazla yardım etmesi lazımdı. Daha fazla yardım etmeleri için bunların daha mağdur olmaları lazımdı. O zaman çeteler kurup Müslüman köylerini basmaya başladılar. Müslüman köylerini basınca bu sefer Osmanlı İmparatorluğu bunların canını okudu. Osmanlı İmparatorluğu bunun canını okuyunca Batılılar 1908'de Bulgaristan'a bağımsızlık verdiler. Şimdi model bu. Bulgaristan modeli bu. Bu narodnik Ermeni gençlerinin hesap etmedikleri olay Bulgaristan Avrupa'nın ortasında ama Doğu Anadolu Allah'ın unuttuğu yerde.
Evet.
Üstelik Rusya sınırında. Anlıyor musun? Rusya etkisi. Ha, Rusya etkisi deyince dur. Çünkü İngiltere Rusya'yı kontrol ediyor. Neden? Osmanlı İmparatorluğu dağılınca oraya Rusya yerleşmesin diye. Fakat yazıda da yazdım. Fakat birader yazdığın yazı 2,5 bilgisayar sayfası, bilemedin 3 bilgisayar sayfası. Kısa yazmak çok zordur. Çok yanlış anlaşılır.
Evet.
Bu kısa yazıda ben bu Rusya'nın Ermeni çetelerine yardım ettiğini, silah verdiğini falan filan ve bunu İngiltere'nin engellediğini. Bir noktadan sonra yazdım ama bunu. İngiltere Rusya'nın elini serbest bırakıyor. Neden? 1871'de Almanya kurulmuş. Esas İngiltere'nin karşısındaki esas rakip Almanya. Almanya zaten Fransa'nın canını okumuş vaziyette.
Oraya dönmek zorunda.
Rusya'nın elini serbest bıraktı ki İngiltere, Almanya iki cepheli savaşa maruz kalsın. Batıda Fransa, İngiltere, doğuda Rusya. İşte bu sebepten dolayıdır ki 8 Şubat 1914'te Rus-Osmanlı Antlaşması yapıldı.
Hayas Stefanos mu?
Hayır. Bak şöyle. Ayas Stefanos 1878'de
8.
93 harbinden sonra. Yani top atışları Ruslar Yeşilköy'e Ayas Stefanos'a kadar geldikleri için İstanbul'dan duyuluyordu. Korkunç bir antlaşmadır, barış antlaşmasıdır Ayas Stefanos ve en korkunç tarafı da Osmanlı'nın Ruslara karşı sorumlu olmasıdır. Rusya'ya karşı sorumlu olmasıdır. Derhal İngiltere devreye giriyor. İptal ettiriyor Ayas Stefanos'u. Aynı yıl 1878'de Berlin Antlaşması'nı imzalatıyor. Ayas Stefanos'un 16. maddesiyle Berlin Antlaşması'nın 61. maddesi akıllarda kalsın diye mi yaptılar bilmiyorum. 1-6
6-6 bir.
6-1 en azından benim aklımda öyle kalıyor. Diyor ki Osmanlı İmparatorluğu doğuda Ermenilerin Kürtler ve Çeçenler tarafından yok edilmesini durduracak. Kabaca söylüyorum. Ve bu konuda periyodik raporlar verecektir. Ayas Stefanos'ta bu raporlar Rusya'ya verilecek. Onun o iptal edilen ve yerine Berlin getirilen Berlin Antlaşması'nın 61. maddesinde büyük devletlere verilecek. Bu büyük devletlerin içinde Rusya da var ama İngiltere de var. Esas büyük devlet İngiltere. Şu anda Amerika'nın büyüklüğünün bilmem kaç misli büyüklüğünde o zaman.
Evet.
Malum. Olay bu. Yani bir silahlı gayrimüslim okyanusu içinde silahsız bir Ermeni toplumunun gençlerinin örgütlediği çetelerden bahsediyoruz.
Müslüman okyanusu dedin, düzeltelim. Müslüman okyanusu içinde.
Tabii ki Müslüman okyanusu.
Evet.
Ve silahsız bu insanlar. Rusya zaten 1774 Küçük Kaynarca Antlaşması'ndan bu yana Osmanlı'daki Ortodoksların koruyuculuğunu almış. Katoliklerin koruyuculuğunu Fransa almış. Protestanların koruyuculuğunu İngiltere almış. 74'ten sonra da Ortodoksların koruyuculuğunu Rusya almış vaziyette. Şimdi bütün bunlar çok fazla tarih ve tarihçi. Hı. Hepsini unutalım. Aklımızda kalması gereken şu. Milleti hakime hiçbir zaman eşit olmaya razı olmadı. Şu anda da aynı şey. Bak biz 2007 yılında, 2007 mi? 2004 yılında azınlık hakları ve kültürel haklar raporunu yayınladığımız zaman kıyamet koptu.
Beraber İbrahim Kabul.
Kıyamet koptu. Ölüm tehditlerinin sayısı yoktu. Bana yıllarca yakın koruma verdiler. Aileden biri oldu. Anlıyor musun?
Evet.
Anlıyor musun? Neden?
Neden?
Çünkü Hanefi, Sünni, Müslüman Türkler bizim Türkiye'li dediğimiz Türkiye nüfusunda eşit duruma gelmek istemediler. Yukarıdaki tahttan inip eşitlik durumuna gelmek istemediler. Aynı olay Osmanlı'da da vardı. O nedenle emperyalistler müdahale etmek imkanını buldular. Millete anlatamadığımız bu.
Evet.
Grant nefret ederdi.
Grant'a geleceğim ama şunu sorayım o zaman Baskın izninle. Şimdi tabii yığınla tepki var. O tepkilere bakılıyor. Bir nokta, bir tepki tarzı şu. Efendim bu soykırım değil, tehcirdir. Tehcir. Yani peki tehcir tarihsel açıdan bakıldığında, siyasi açıdan bakıldığında bir insanlık suçu değil mi?
Şimdi bak, istersen şöyle bir şeyden kalkalım. Bu bizim Türk Dış Politikası ciltlerinin 3.'sünün 164-165. sayfalarındadır. Oradan kısaca şey yapayım. Şimdi soykırımdır diyenler zaten bak şeyler, Naziler soykırımdan mahkum edilmediler. İnsanlığa karşı suçlardan mahkum edildiler.
Evet, doğru.
Soykırım anlaşması 48'dedir.
Doğru.
45-46'dadır. Nazilerin yargılanmaları.
Nürnberg meselesi daha yargılamalara devam ederken ortalıkta soykırımla ilgili bir sözleşme falan yoktu zaten.
Hayır. 3 sene sonra. 2,5 sene sonra.
Evet.
2,5 sene, 3 sene sonra. Polonyalı Yahudi Lemkin hukukçunun hazırladığı bir sözleşmedir bu. Ve biz buna en başından beri tarafız. Şimdi bu bir soykırımdır diyenler diyor ki burada bir olaya soykırım denebilmesi için 5 tane koşul gerekir. Öldürmek, yani kasten öldürmek, zihni hasar vermek, öldürecek koşullara tabi tutmak, çocuklara el koymak, çocuk doğumlarını önlemek. Bunlardan sonuncusu yok. 1915'te ilk dördü var ki bunlardan bir tanesinin olması soykırım sayılması için yeterli addediliyor. Fakat
örnek Srebrenica mesela.
Srebrenica hemen en tipik ve en somut örneği. Şimdi devam edeyim bu bir soykırımdır diyenlerin argümanlarına. Burada kasıt kesinlikle mevcuttur diyorlar. Her şey İstanbul'dan ayarlanmıştır. Soykırım olarak adlandırılamaz diyenlere gelince onlar diyorlar ki soykırımın varlığına sözleşmesinin 6. maddesine göre varlığına ancak yetkili bir ulusal veya uluslararası mahkeme karar verebilir. Ki böyle bir mahkeme kararı yoktur. Buna karar verebilecek bir mahkeme de yoktur. Kaldı ki Lozan Barış Antlaşması'nda 58 ve 59. maddelerde savaş sırasında işlenmiş suçlar deşilmeyecektir. Ayrıca soykırım sözleşmesinde suçlu ilan edilecek olanlar sadece şahıslardır. Ki 1915 rezaletini yapanların hepsi çoktan öldü. Anlatabiliyor muyum? Burada Gerasimos'un, Stefanos Gerasimos'un, İstanbullu Rum söylediği çok önemli bir şey var. Diyor ki, hukuk tarihin verilerini kullanır ama tarih yazımı hukuk kavramlarını kullanamaz. Şimdi bir de dikkat edersen bu soykırım meselesi çok seçici bir biçimde kullanılıyor. Hı hı. Nedir o? 1915'e uygulanıyor ki o 48'den çok önce oldu. Fakat 1915'ten önceki soykırımlara uygulanmıyor. Mesela Amerikalıların Kızılderililere yaptıkları.
Çerkez soykırımı mesela.
Çerkez soykırımı. Yani bütün bunlara uygulanmıyor. Bu seçici davranış olmaz. Şimdi bir de tabii kasıt kavramı 48 sözleşmesinin odak noktası. Burada Nazilerin yaptığı soykırımdaki kasıt gibi bir kasıt olduğundan bahsetmek çok zor. Çünkü biraz önce 8 Şubat 1914 Rus-Osmanlı Anlaşması'ndan bahsettim. Bu antlaşma iddiaçıların ödünü kopardı. Çünkü yazıda da bahsettim. Bugünkü Anadolu'nun üçte biri iki tane Avrupalı umumi müfettişin yetkisine bırakılıyordu. Daha kötüsü hani 1878 Ayastefanos iptal edilip 1878 Berlin'de Rusya'ya değil de büyük devletlere sorumluluk kılındı ya. Burada tekrar Ayastefanos'a dönüş var. Hı hı. Yani tekrar Rus sorumluluğun Rusya'ya olması var.
Evet.
İşte bu delirtti. Peki neden delirtti? Çünkü iddiaçılar da en az ikinci Abdülhamit kadar eşitliksizci ve antidemokratik idiler.
İktidara
en az ikinci Abdülhamit kadar.
Peki tekrar soruma döneyim, ben anlamadım. Tehcir insanlık suçu mudur değil midir?
Şimdi hayatım, tehcir eğer tehcir ettiğin insanlar insani koşullar dahilinde gidilebilecek bir yere götürülüyorsa ve de alındıkları yerde çok büyük zarar veriyorlarsa niye insanlık suçu olsun? Ama sen kalkıyorsun, diyorsun ki Rus ordularına karşı bizi arkamızdan vurdular diyorsun. Edirne'den adamı alıyorsun. Edirne'den, Kastamonu'dan, Bursa'dan adamı oluyorsun. Cepheye sürüyorsun. Derzor'a sürüyorsun. Derzor. Savaşın en bela yeri. Suriye cephesi.
Ben bunu
dolayısıyla ve sürdüğün insanlar hep ihtiyar, kadın ve çocuk. Bunların orada zarar verebilmeleri mümkün değil. Erkekleri askere alınmış. Biraz önce söyledim. Ha tamam, ellerine silah verilmedi, amele taburlarına alındı. Sonradan Türkiye Cumhuriyeti de aynı şeyi yaptı ya, çok uzun süre. gayrimüslimleri silah vermeden amele taburlarına, farklı üniforma giydirerek yol yaptırdı, bilmem ne yaptırdı. Bütün olay budur. İttihat ve Terakki meselenin çözümünü eşitlik olarak göreceğine ve emperyalistleri susturacağına, meselenin çözümünü Ermenileri ortadan kaldırmak olarak gördüm.
Evet, şundan sordum. Artık yurt dışında yaşayan bir Ermeni, ne zaman hatırlamıyorum, bir laf açılmıştı da, tehcir insanlık suçu olmasaydı şayet dedi. O tehcir edilmiş olan Ermeniler mallarını, mülklerine rahatlıkla geri dönebilmeliydi zamanda dedi. Dönmediler dedi. Dolayısıyla buradan
hayır, bir dakika. Bir dakika Yavuz, dönemediler. İşte, çünkü tamam. Türkiye Cumhuriyeti
işlenmiştir diyor zaten o da.
Yani Türkiye Cumhuriyeti o sırada Türkiye'de olmayan Osmanlı vatandaşlarının dönmesini engelledi.
Evet. O da onu
ondan sonra da dönmeyenlerin mallarını Envali Metruki adı altında el koydu.
Ya, 1900 kaç?
Hemen Cumhuriyet'in kuruluşu. Lozan'dan hemen sonra.
Lozan 1926 mı?
23.
23.
Lozan 24 Temmuz 1923. Şimdi mesela şeydeki Çankaya'daki Atatürk Köşkü, bugün müze olan Atatürk Köşkü, yolun hemen yanındadır. Kasapyanların kır köşkü.
Evet.
Efendim kasapyanlardan satın aldı diyorlar Mustafa Kemal Paşa. Ya o kasapyan o sırada tehcire tabi tutulmuş. Ankara Belediyesi el koymuş. Ankara Belediyesi satmış gözüküyor Mustafa Kemal Paşa'ya.
Tarihçi Ümit Kurt'la yaptığımız mülakatta da Antep Ermenileri ile ilgili kitabında anlı şanlı, bugün de işte tanınan bazı Ermeni, pardon, Türk ailelerinin bazı konaklara Kayacık Mahallesi'nde nasıl konduğunu bana anlatmıştı. O kitabında da onun şeyi var. Çok var tabii bu. Yani mala mülke el koyma, hazıra konma bir şekilde bir kültür, bir gelenek gibi. Günümüzde de devam etmiş tabii. Olağanüstü hal koşulları altında. 2016 sonrasında bunu da biliyoruz. Neyse ben tekrar şeye döneyim. İki sorum kaldı. Yarım saattir konuşuyoruz. Baskın yormayalım izleyici dinleyicilerimizi. Şimdi gelen tepkiler içine, yani tepkilere baktığımızda bir de şunu görüyoruz. Aslında yani bazı komünist partilerinden ta en uçtaki İslamcı partilere kadar herkesin tepkilerinde işte bu değildir, bir soykırımdır değildir tartışması üzerine odaklanma var. Ama 24 Nisan geldi geçti, bu geniş bir yelpazeye yayılmış olan işte kanaat önderleri, aydınlar, neyse işte yani elit, üzüntü falan pek görmedim üzüntü. Ya bundan üzüntü duyuyorum. Bu soykırım değildir. İtiraz ediyorum Biden'a ama ben bu yaşananlardan ötürü vicdan azabı, sıkıntı, üzüntü, işte bunu ifade, neden sence bu ifade edilmiyor? Bütün buna rağmen.
Hangi aydınlardan bahsediyoruz?
Hayır, yani aydın derken belki yanlış bir kavram kullanmış olurum.
Muhalefet mi
kastediyorsun? Yani bir elit, kanaat önderleri.
Ya muhalefet dediğin.
CHP, İYİ Parti, işte bazı komünist partiler, hepsi değil. Hepsi değil. İşte ve sağdaki tabii aşırı sağdaki ve o milliyetçi ve dinci partilerde bütün bunların hepsini geniş bir yelpazede baktığımızda ve Kemalist tabii kesim. Ya bak, yani Beyaz Türkler denilen kesim.
Öyle korkunç çelişkiler içindeyiz ki. Türk milleti soykırım yapmaz diyoruz. Ondan sonra İYİP'ten çıkarılan ama İYİP zihniyetini %100 temsil eden bir kişi,
İYİP derken İYİ Parti demek istiyorsun.
İYİ Parti, evet. Çıkıyor milletvekili Garo Paylan'a, Ermeni, diyor ki çok memnun değilsen çek git cehennemin dibine, sen de zamanı gelince bir Talat Paşa deneyimi yaşayacaksın ve yaşamalısın diyor. Bunu diyenler, biz soykırım yapmadık diyenler 1915'te. Ya o adam 2021'de yaparız diyor yahu. Dahası var mı bunun? Ana Muhalefet Partisi'ne gelince, şimdi malum ya, biraz önce söyledin, benim yazının başlığı İmparatorlukta Millet-i Sadıka, Ulus Devlette Muhalefet-i Sadıka. Millet-i Sadıka neden? Çünkü en son Ermeniler isyan etti. Millet-i Sadıka'dır. Hele 1821 Yunanistan'ın isyanı veya Kurtuluş Savaşı'na nereden baktığına bağlı. Başlatmasından sonra Ermeniler daha da bir Millet-i Sadıka ilan edildiler. Şimdi ulus devlet kurulduktan sonra, ulus devlet demek, hakim etno-dinsel grubun kimliği dışındaki kimlikleri tanımayan devlet demek. Ulusal devlet farklı, ulus devlet farklı. Şimdi burada bir muhalefet-i sadıka var. CHP. Sözcüsü diyor ki, rahmetli Hrant Dink'in şu sözleri herkesin kulağına küpe olmalıdır. Bu sorunu emperyalistlerin elinden alınmalı. Türkiye ve Ermenistan bu sorunu konuşarak kardeşçe çözmelidir, diyor. Unutulmasın, emperyalistlerin gölgesinde yapılan ezik siyaset anlayışı hiçbir şekilde kabul edilemez. Milletimizin iradesi böyle bir siyaseti her zaman sandığa buruşturup çöpe atar. Kime diyor bunu? HDP'ye diyor. Yahu insaf, eşitlik sağlanmış olsa Ermeni sorunu olmayacaktı. Eşitlik sağlanmış olsa bugün Kürt sorunu olmayacaktı. Bunu anlatamıyoruz. Eşitlik çünkü neden? Eşitlik demek Hanefi, Sünni, Müslüman, Türk'ün yukarıdaki tahttan aşağıya eşitlik seviyesine inmesi demek. Razı değil buna.
Peki Hrant'ın adının bütün bu hengame içinde adının karıştırılması seni rahatsız etmedi mi? Bu şekilde, bu kontekste.
Tabii ki etti. Hrant emperyalistlerin elinden alınmalı dedi diyorsun. Hrant dedi ki, ben jenosit tabirini kullanmıyorum. Çünkü jenosit tabiri Türklerin kendisini Nazi torunu gibi hissetmelerine yol açıyor.
Bunu ama kamusal alanda kullanmıyorum diye. Çünkü biliyoruz, sen de ben de çok özelde konuştuğumuzda Hrant bunu net olarak soykırımdır. Benim derdim şu Türkiye'yi anlatmaktır diyor.
Tamam yani. Sen gene biraz sonra söyle. Ben şu cümleyi bitireyim unutmamak için. Ne dedik?
Ben yani bunu Nazi torunu gibi hissediyorlar.
Nazi torunu gibi hissettirmemeliyiz Türkleri. Çünkü hissettirirsek Ermenistan-Türkiye diyalogu olmaz. Ermeni-Türk diyalogunu baltalamış oluruz. Aynı zamanda bunun çözümünü Batılı devletlerin emperyalist, çünkü biliyorsun THKPC'liydi Hrant. Evet. Solcuydu. Sapına kadar solcuydu.
Evet.
Ve kendi solcu örgütüne zarar vermemek için, bak bunlar Ermenileri de alıyorlar içlerine demesinler diye, kendi adını gitti Hrant'tan Fırat'a değiştirdi nüfusta. Örgütüne zarar vermemek için. Böyle bir adamdı Hrant. Böyle bir adam diyor ki bu iş ancak Türk-Ermeni diyaloguyla çözülür. Batılıları bu işe karıştırmamak lazım. Ve en sonunda dedi ki, burasına kadar gelince okuyorum bu yazıdan, Paris'te Concord Meydanı'na gideceğim. Bir taşa çıkacağım ve aykıracağım. Soykırım olmadı. Ondan sonra Kızılay'a geleceğim. Güven Parkı'nda bir taşa çıkacağım. Soykırım oldu diyeceğim.
Evet.
Hrant buydu işte.
Evet.
Hrant'ın bütün derdi yabancıları, yok emperyalistmiş, yok değilmiş, yok bilmem neymiş, yabancıları karıştırmadan Türkiye ile Ermenistan arasında bu işi halletmekti.
Evet.
Ya biz Hrant'la beraber gittik Erivan'a, konferansa.
Evet, biliyorum.
Orada hem konferansta açık olarak, hem de Oskanyan da o zaman Dışişleri Bakanı, onunla görüşmelerinde bu soykırım terimi üzerine vurgu yapmamalarını söyledi. bu diyalogu zorlaştırıyor dedi. Önemli olan diyalog. Çünkü bak, ben sık sık bu pandemi belasından önce sık sık yurt dışına giden gelen birisi olarak çok iyi biliyorum. Türklerden nefret eden Ermeniler, Türkiye'ye hiç gelmemiş olanlardır. Türkiye'ye gelmiş olanlar Türklerden nefret etmez. Böyle bir olay vardır.
Evet.
İşte Grant bunu çok iyi bildiği için soykırım demiyordu. Ama kendisi bir doğulu Ermeni olduğu için insanların orada eşit sayılmamak yüzünden neler çektiklerini bildiği için.
Evet.
Anlatabiliyor muyum?
Peki burada tabii Grant bunu söylüyordu ve aslında şunu da vurgulayalım. Diyalog diyordu. İki ülke kendi de iki ülkenin toplumları da kendi aralarında halletsinler diyordu. Altını çizelim. Burada da çünkü bir ezber ve bir yalan rüzgarı estirildi. Ermenistan protokol sürecini, o meşhur 2008-2009 protokol sürecini Ermenistan
şimdi oraya geliyordum.
Reddetti dedi. Aslında bu şunu çok net olarak biliyoruz ki Bakü'de İlham Aliyev'le kapalı kapılar ardında yaptığı toplantı ardından o zamanın başbakanı Ahmet Davutoğlu'nu bizzat salonda şaşkınlığa düşürecek şekilde, beklenmedik bir şekilde Dağlık Karabağ'a işin içine sokarak bütün o süreci tahrip eden bizzat Cumhurbaşkanı, yani dönemin başbakanı olan Erdoğan.
Şimdi
bunu tanıklıklardan ve kaynaklardan biliyoruz. Bunu da vurgulamış olalım.
Yani sen bir şey söyledin, reddetti dedin. Kim reddetti?
Ermenistan dediler.
Hayır, etmedi.
Tamam işte ben sana şunu söylüyorum. Türkiye'deki son zamanlarda, son günlerdeki şeyde zaten böyle bir girişim vardı ama Ermenistan zaten reddetti Anayasa Mahkemesi. Ya,
onu hemen çok kısaca özet. Evet. Çok kısaca anlatayım onu. Cumhurbaşkanı Gül o hava içinde Erivan'a gitti bir futbol maçını bahane ederek.
Evet.
Oradaydı.
Stadyum, tribünlerdeyim. Evet.
Protokolleri yaptı.
Evet.
Ondan sonra protokollerin paraf edilir malum. Meclislere gider ve meclislerde onaylanır ve kanun hükmü haline gelir. Şimdi Ermenistan'la Türkiye Cumhuriyeti arasında Anayasa Mahkemesi usulü açısından bir fark var. İnsanlar ya bunu bilmiyor ya da bilmiyor gözüküyor. Bizde kanun çıkar, çıktıktan sonra Anayasa Mahkemesi'ni götürür.
Evet.
Ermenistan Cumhuriyeti'nde
tersi.
Önce Anayasa Mahkemesi'ne götürülür, orada anayasaya aykırı değildir dendikten sonra meclise gider. Ermenistan Anayasa Mahkemesi burada usul olarak bunun meclise gitmesinin sakıncalarını söyledi. Ve ondan sonra hükümet de korkarak bunu ele almadı. Fakat biraz önce senin söylediğin olay vukuğa geldi. Protokoller yapıldıktan sonra, hemen sonra Başbakan Erdoğan Bakü'ye gitti ve Dağlık Karabağ Azerbaycan'a geri verilmeden, bunu size Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı olarak söylüyorum, bu protokoller yapılmayacaktır, onaylanmayacaktır dedi. Öldürdü protokolü.
Evet. Yani bizzat tanığı anlattı bir diplomat. O sırada oturuyor Ahmet Davutoğlu da orada Dışişleri Bakanı olarak ve Erdoğan çıkıyor ve kürsüden bu sözleri telaffuz ettiğinde döndüm baktım Davutoğlu'nun ağzı açıktı diyor. Kulağına döndü, fısıldadım. Sayın Bakanım, bunun böyle bu şekilde söyleneceğini sizin bilginiz var mı? Hayır, yoktu demiş. Dolayısıyla yani tam bir fait accompli, yani bir emrivaki durumu söz konusu. Ve bunu da hala Türkiye'de, ana muhalefet de dahil, bir siyaset sınıfı şehir efsanesi olarak Ermenistan bu işi bozdu diye anlatıyor.
Çünkü Erdoğan'ın bozmuş olması... Çünkü muhalefetin ana muhalefeti, muhalefeti sadıka.
Evet.
Liyi kabul etmeyen Hanefi, Sünni Müslümanların sadık dostu.
Peki, 40 dakika oldu ama son bir şeye değinelim. Bugün bir haber geldi, daha doğrusu bir açıklama yapmış tarihçi İlber Ortaylı. Bugün diyor Türkiye'de 1915 olaylarını soykırımdır diye tabir eden tarihçiler var. İnanın bir broşürlük kadar bir bilgileri yok. Hiçbir şey bilmiyor ve konuşuyorlar diyor. Senin yorumun var mı buna?
Şimdi sevgili kardeşim, İlber benden 2 sene sonra mezun bir mülkiyeli kardeşimdir. Osmanlı tarihini çok iyi bilir. Fakat burada kendisi hakkında bir şey söylemek istemiyorum. Yakın tarih başkadır, Osmanlı tarihi başkadır. 1923'ten hatta 20'lerden sonrası biraz daha İlber tarafından incelenmeye muhtaçtır. Çünkü İlber Lozan Antlaşması'nda malum 3. kesim azınlıkların korunması başlığını taşır. Orada Ermeni, Rum ve Yahudilerden bahsedildiğini sanıyor. Lozan Antlaşması'nın 146. maddesinin hiçbir yerinde Ermeniler, Rumlar, Yahudiler korunacaktır demez. Gayrimüslimler korunacaktır. Onun için ben bu konuda daha fazla, yani sen beni tahrik etmeseydin bunları da söylemeyecektim.
Yok, bu şimdi bir tartışmanın içine bu sözler de girdi de, yani yine bir siyaset tarihçisi olarak senin de görüşünü almak istedim. O yüzden baskın. Burada noktalayalım.
Her şeyden önce bak Yavuz, Lozan'ı bilmek lazım, tamam mı? Türkiye'nin tapusu diyoruz ya.
Evet. Anlıyorum, anlıyorum. Peki. O zaman burada noktalayalım. Zaten 40 dakikayı geçtik. Çok teşekkür
ederim. Ama İlber Osmanlı tarihi konusunda otoritedir. Bir zamanlar kim gibi hocası ve hocamız rahmetli, söyle adını. Neyse, kafa yok ki.
Yine dönüp dolaşıp da bir Stefanos Hierosimos'un lafına geri dönüyoruz az önce senin zikrettiğin. Yani tarihçi, hukukçu meselesi, yani tarihçilerin, tarih yazımının hukuktan yararlanmaz mı dedin? Tam olarak ne demişti son bölümü? Senin ezberinde değil mi?
Aynen, okuyayım orayı.
O çok önemli bir tespit gerçekten. Çünkü tarihçi sıfatıyla çıkıp hukuk açıklamaya çok hevesli bir elit kesimi var Türkiye'de. Ve hukukçu olup da hukuk açıklayıp tarihi fazla bilmeyen bir başka kesim de var. Maalesef böyle bir açmazla karşı karşıyayız.
Hierosimos diyor ki, İstanbul Rum Hierosimos, hukuk tarihin verilerini kullanır. Ama bunun için kendisinden bağımsız olarak var olan bir tarih yazımı gereklidir. Aksine tarih yazımı hukuk kavramlarını kullanamaz ve tarih hukukun yardımcı bir öğesi, bir alt dalı değildir. Dolayısıyla yapılacak iş tarihsel düşünce sistemini hukuksal düşünce sisteminden ayırmaktır. Başka bir deyişle hukuksal endişelerden ve art düşüncelerden bağımsız bir tarih yazmaktır. Bunun için de bugünün değerlerini ve kavramlarını tarihin çeşitli dönemlerine mal etmekten kaçınmak gerekir.
Evet. Peki. Stefan Hierosimos'un anısı önünde de saygıyla eğilelim ve böyle bir bu sohbeti de noktalayalım. Baskın, çok teşekkürler bu fırsat için. Sağ ol. Görüşmek üzere.
Sağ ol Yavuz.
Dinleyici beyin değilse buradan
bütün bu söylediklerimiz hepsini unut, palavra. Bir tek şey kalsın aklımızda. Kendi yurttaşlarımızın eşitliğini kabul etmek istemediğimiz sürece yabancılar bize kabul ettirmek için müdahale edeceklerdir. Bu kadar.
Peki. Teşekkürler. Hoşça kalın.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.